Sıcak Külleri Kaldı. 2001 Orhan Kemal Roman Armağanı. Oya Baydar. Can Yayınları. 13. Basım. 2005. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Eylül 2007. Okuyan Ayağa Gökçe. Sıcak Külleri Kaldı, Türkiye'nin son 40 yılının siyasal, toplumsal panoraması. Okuduğunuzda geçmişin karabasanını, kuşakların siyaset serüvenini suçlamadan ve övmeden edebiyatın sıcaklığı, düşüncenin soğukkanlığı ile irdeliyor. Doğan Hızlan. Romancılarımızın çoğu etliye sütlüye dokunmadan kitaplar okuyarak, romanlar yazarken, yaşadığımız zamanın sorunlarını görmezden gelerek, geçmişe sığınırken yaşamsal sorunların üzerine gidiyor Oya Baydar. Fethi Naci. Sıcak Külleri Kaldı'yı okuduğunuzda yalnızca bir roman okumuş olmuyorsunuz. Geniş bir zaman dilimi içinde yakın tarihin kişilerine, olaylarına, derinliğine bir yaklaşıma da tanık oluyorsunuz. Turgay Fişekçi. Önce kalemine sağlık Oya Baydar. Romancıyım diye dolaşanlara iyi bir ders vermişsin. Umudun, umutsuzluğun, hüznün ve sevincin resmini iyi çizmişsin. Hikmet Çetinkaya. Oya Baydar 1940'ta İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion, Fransız Kız Lisesi'nin son sınıfında yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılıyordu. 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Aynı yıl bu bölüme asistan olarak girdi. Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu konulu doktora tezinin üniversite profesörler kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. 1971'deki 12 Mart askeri müdahalesi sırasında Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS üyesi olarak sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden ayrıldı. 1972-1974 arasında Yeni Ortam, 1976-1989 arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sırasında yurt dışına çıktı. 1992'ye kadar 12 yıl Federal Almanya'da sürgünde kaldı. Burada sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. 1991'de yazdığı Elveda Alyosha adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanını, 1993 yılında da Kedi Mektupları adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Türkiye'ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Hiçbir Yere Dönüş adlı romanı 1998'de Sıcak Külleri Kaldı 2000'de yayımlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanını, son romanı Erguvan Kapısı ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. Paris'te faili meçhul bir cinayet ve bir gramer dersi. Ben bu ölüyü daha önce de görmüştüm. 5 yıl önce miydi yoksa 25 yıl önce mi hatırlamıyorum. Ölüler yaşlanmaz derler ama yaşlanmış işte. Çok çok yaşlanmış. Bunu söylese aklını kaçırdığını sanacaklar ya da rol yaptığını. En iyisi susmak, sadece sorulanlara cevap vermek. La vez vous identifiez, teşhis ettiniz mi? Evet anlamında hafifçe başını sallıyor. O zaman da aynı soruyu, aynı ses tonuyla, aynı umursamazlıkla sormuşlardı. Cesedi teşhis ettiniz mi? Bu sefer ceset demediler. Le, ceset sözcüğünün yerini tutuyor, Fransızcanın bir özelliği. Artikıllar, gereksiz sözcükler değildir Matmazel Öztürk. Özel isimlerin önüne konmuş, anlamsız ekler de değildir. Bazen o iki üç harfle dünyayı tanımlarsınız. Ders, gramer, yer, gri taşlarla kaplı, kasvetli bir avluya bakan loş bir sınıf odası. İç karartan koyu lacivert giysileri, saçlarını ya da kazınmış kafasını gizleyen arkadan bağlı lacivert örtüsüyle sıraların arasında. Katolik ahlakının ve Fransız dilinin zaptiyesi edasıyla dolaşan ince sarı yüzlü rahibe, parlak ama asi öğrencisini uyarıyor. Pencereye yakın bir sıraya oturmuş dışarı bakıyor. Mevsim sonbahar olmalı. Neredeyse bütün avluyu kaplayan ulu at kestanesinin yaprakları sararmış, dökülüyor. Lacivert, zevksiz okul üniforması içinde büsbütün renksiz ve çelimsiz görünen küçük kız, soğuk sınıfta tek başına cumartesi ezasını yazıyor. Pronomlar, zamirler, cümlede ismin yerine kullanılan sözcükler. Gramer dersinde Fransızca zamirlerin işlendiği, o sıkıcı, bunaltıcı hafta boyunca ev ödevlerini yapmayı inatla reddettiği için cumartesi cezasına kalmış. aslında hiç de zor olmayan gramer ödevlerini neden yapmadığını, neden anlamsız inat ettiğini kendisi de bilmiyor. Bir tepki, sessiz bir başkaldırı. Umurumda değilsiniz, ben bildiğimi okurum demenin kendince bir yolu. Başrahibe, hal ve gidiş notunun neden zayıf olduğunu merak edip, konuşmaya gelen annesine işaret parmağını burnunun altına dayayıp yukarı kaldırarak kötü bir Türkçe ile "Matmazel Öztürk, işte böyle bir kız, burun böyle havada" derdi. Burnumu nasıl indirebilirdim, nasıl onların istedikleri gibi sakin, yumuşak başlı itaatkar olabilirdim? Çocuktum ve eziktim. İstanbul'un azınlık sosyetesinin kızlarıyla Amerikan kültürünü sonradan görme buldukları için çocuklarını koleje değil de Fransız lisesine göndermeyi yeğleyen aristokrat, özlemli zengin ailelerin kızlarının okuduğu bu okulda sınıfın tek burslu öğrencisi. Öğle yemeği parası ödenemediği için yemeğini sefer tasıyla getiren, sefer tası açılınca ortalığa dağılan köfte ve haşlanmış yumurta kokuları arkadaşlarını rahatsız ettiği için yemeklerini yemekhanede değil de mutfağın yanındaki küçük odada yalnız yiyen, bundan utandığı için çoğunlukla hiç yemek yemeyen, öğle paydosunu avlunun ya da loş koridorların bir köşesinde kitap okuyarak geçiren küçük kız. Küçümsenmemek, ezilmemek, yalnız kalmamak için en akıllı, en çalışkan, en parlak olmaya mahkum ve mecbur. Beyoğlu'ndaki pahalı Lyon mağazasından alınamayıp, evde dikilmiş, vücuduna tam oturmayan, kumaşı da laciverdinin tonu da diğerlerininkinden farklı üniformasının, ne kadar özenli kapatırsa kapatsın, kokular saçan sefer taslarının cep harçlığı yetmediğinden, giysileri uygun olmadığından katılamadığı Hilton'daki beş çaylarının, zaten hiç davet edilmediği partilerin ezikliğini yenebilmek, çocuk gururunu koruyabilmek için burnunu havada tutması, rakipsiz sınıf birinciliğinin dokunulmazlık zırhını kuşanması gerek. L sordukları soruda hangi sözcüğün yerini tutuyor? Onun mu yoksa cesedin mi? İki yanında duran görevlilere soruyu yüksek sesle Fransızca tekrarlıyor. Sorunun anlamsızlığını hiç yadırgamadan öldürülen şahsın diyorlar. Onun yani. O sevgilim, 20 yaşım, ilk erkeğim, sessiz ihanetim, çığlık gibi başkaldırım, 25 yıllık bekleyişim, özlemim, göçebeliğim, son sığınağım, son umudum ve son hayal kırıklığım. O, oğlum, tek çocuğum, suçum, cezam, cinayetim. Yaşlanmış, çok yaşlanmış diye mırıldanıyor. Kimileri ölünce yaşlı gösterir. Besbelli çok ölü görmüşler, kanıksamışlar. Yıllar önce öldüğünde, öldürüldüğünde gencecikti. Neredeyse çocuktu. Yüzünde hiç kan yoktu. Alabildiğine hüzünlü, sakin, güzeldi yüzü. Elini uzatıp yanağını okşamıştı. Sonra beynine ve göğsünün altına aynı anda saplanan o iki kor hançer, sonra boşluk ve karanlık. Önündeki tuhaf demir masanın üstünde yatan ölüye bakıyor. Dudağının kenarından sızan kan, yüzüne acılı, sert bir ifade vermiş. Belki de bu yüzden bu kadar yaşlı gösteriyor. İstese dokunabilir ama içinden gelmiyor. Cumartesi cezasını çekmekte olan küçük kıza, iki saattir gözcülük yapan, uzun lacivert giysili, tahta göğüslü, başı saçlarını tümüyle kapatan, lacivert bir örtüyle örtülü rahibe, cezanın sona erdiğini müjdeleyen küçük çanı neşeyle çalıyor. Zamirleri ve zamir yerini tutan sözcükleri, nihayet öğrendiniz mi Ülkü Öztürk? Evet efendim, ama Öztürk değil, Öztürk. Rahibe sevecen gülümsüyor. Haklısınız Ülkü, benim de O yerine Ö demeyi öğrenmem gerek. Birazdan teşhis raporu veya sorgu zaptı, işlerin nasıl gelişeceği henüz belli değil, hazırlanırken soyadının baş harfini yine aynı şekilde açıklayacak. O değil, Ö. Konu yıllar sonra yine aynı, konuşulan dilde ama yer aynı değil. Birden rutubetli ve soğuğu duyuyor. Rutubet, beton, çürümüş mimoza, sidik, belli belirsiz eter karışımı o iğrenç koku, çaresizliğin, korkunun, ölümün kokusu. Duvarda işkence aletleri asılıydı ve böyle bir masa üzerine yatırmışlardı. Ayakları ve elleri bileklerinden masaya bağlanmış, karnı deşilecek bir hayvan gibi sırtüstü çırılçıplak yatıyor. Elektrik akımı geçtiğinde vücudu bin parçaya ayrılıyor. Sonra karanlık, sonra o koku. Vücudunda dolaşan, beynini yarıp geçen, bacaklarının arasından sızmaya başlayan kanın kokusuna karışan ölüm kokusu. Belli belirsiz seçebildiği yüzler, maskeli miydiler, kaç kişiler, iki mi üç mü, kendine gelirken beyninde yankılanan bir ses. Bir de Öztürk'müş, Türklük senin neyin orospu. Yine o koku, morgda çocuğun biraz soluk, biraz mahzun, alabildiğine genç ve güzel yüzüne bakarken duyduğu koku. Dünyanın neresinde olursa olsun işkence odalarının ve morgların bildik kokusu. Belleğinin en ücra, en derin köşelerinden birinde yuvalanmış bir koku anısı. Erenköy'de bir eski konak. Bahçede mor salkımlar, malta erikleri, manolyalar ve çıtırtlı bir kuyu vardı. Şahber halanın öldüğü oda hangisi? Yukarı katta, koridorun kameraya bakan tarafındaki son oda diyor babası. 5 yaşında falan olmalı, henüz okula gitmiyor. Sakın o odaya girmeye kalkma, korkarsın sonra. Mevsim yaz ortaları, yaseminlerin ve sarı pompon güllerinin kokusu havaya yayılıyor. Eski konağın bahçesi, her türlü otun ve çiçeğin birbirine karıştığı bakımsız bir cennet. Hava sıcak, çok sıcak. Saraylı Şahber halanın cenazesi evden daha dün çıkmış. Hanım elleri ve yaseminlerle sarılı kameriyenin ortasındaki tahta masanın üstünde bir sürahi buzlu vişne şerbeti duruyor. Babası, annesi, yengeler, amcalar konağın ne olacağını konuşmaya dalıyorlar. Buralarda arsalar para etmeye başladı. Müteahhite veririz. Pembe tafta elbisesini kabarık eteklerini hışırdatmamaya çalışarak yavaşça evin içine süzülüyor. Başını omuzlarının içine gömüp küçülerek merdivenleri çıkıyor. Babası kameraya bakan taraftaki son oda demişti. Bütün odaların kapılarını tek tek yokluyor, hepsi kilitli. Yüreği çarparak son odanın tokmağını çeviriyor. Gıcırtıyla açılan oymalı ahşap bir kapı. Önce hiçbir şey göremiyor. Ağır kadife perdeler sıkı sıkıya kapalı. Pencereden, perdenin iki kanadı arasından ince bir ışık sızıyor. Gözü karanlığa alıştıkça yatağı, yatağın üstündeki mavi atlas yorganı, bir köşeye üst üste yığılmış kadife yastıkları hayal meyal seçiyor. Sonra kokuyu duyuyor. Ölümün kokusu. Morgun ürpertici soğuğu içini donduruyor. Sırtı ürperiyor. Koku. O çıldırtıcı müthiş koku gitgide yoğunlaşıyor. Bu kokuyu daha önce de duymuştum. Bu ölüyü daha önce de görmüştüm. Bu cesedi daha önce de teşhis etmiştim. Bunları yüksek sesle söylediğini fark edip ürküyor. Görevlilerden biri ilgisiz bir sesle, "Yakınınız mıydı?" diye soruyor. "Hayır," diyor. "İşim gereği tanırdım. Artık çıkabilir miyiz buradan?" Koku. Bu kokuya dayanamıyorum. Dezenfektan ilaç kokusu adam. Sakin olun lütfen. Gazetedeki sabah toplantısında Avrupa Birliği'ne üyelik için çabalayan Türk hükümetinin Paris'te düzenlediği demokratikleşme sürecinde Türkiye konulu yarı resmi toplantıyı izleyemeyeceğini, önemli görülüyorsa başka birini göndermeleri gerektiğini söylediğinde herkes şaşırmıştı. Türkiye ile ilgili gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu, en önemsiz bir olayın bile peşinden nasıl koştuğunu, haberin gazeteye girmesi için nasıl çabaladığını iş arkadaşlarının hepsi bilirdi. Toplantıyı izleyemeyeceğini söyler söylemez, açık verme korkusuyla alelacele bulduğu mazeretleri ard arda sıralamaya başladı. Aynı saatte Kuzey Iraklı Türk ve Kürt derneklerinin ortak toplantısı vardı ve önemliydi. Zaten resmi bir toplantıdan fazla bir şey beklememek gerekirdi. Devletin resmi söyleminin ötesine geçilemeyeceğine göre basın bildirisi haberi yapmak için yeterdi artardı bile. Yıldızının bir türlü barışmadığı dış haberler şefi, Türkiye'yi yakından izlediğini ve konusuna hakim olduğunu göstermek isteyerek, toplantıda konuşacağı bildirilen Monsieur Murat'ın ilginç siyasal kişiliğine rağmen mi diye sordu. Murat'ı Fransızca okunuşuyla Mura olarak telaffuz ediyordu. İnadına Murat telaffuzunun üstüne basa basa, "Evet, Monsieur Murat'ın ilginç olarak nitelediğiniz kişiliğine rağmen," dedi. Birbirlerini sevmiyorlar, bunu belli de ediyorlardı. Adam, Türk asıllı bir kadının saygın bir Fransız gazetesinin dış haberler bölümünde hem de önemlice bir konumda bulunmasından rahatsızdı. Cezayirliler, Faslılar yetmiyormuş gibi, şimdi de Türkler. Üstelik de siyasal, mülteci ve komünist. Sol eğilimi diye bilinen bu gazetede bile benzeri düşünceler havada uçuşur, bazen bir iş arkadaşınızın gözlerinde, bazen anlamlı bir susuşta, bazen açık açık, pervasızca dile getirilir, yaralardı. Orada aralarında bulunmanız lütufla tahammül arasında bir çizgide kabullenilir. Böyle olmasa bile yabancılığın, sürgünlüğün, doğulluğun aşırı alıngan ruh haliyle size öyle gelirdi. Hele bir de Müslüman kadınlar nasıl sevişirler hep merak ederdim sorusu cevapsız kalmışsa. Nasıl isterseniz Madam Öztürk, ben her iki haberi de yorumlarıyla birlikte sizden bekliyorum. Tarafsız olmaya çalışacağınızı umarım. Monsieur Murat'ı şahsen tanır mısınız? Ses tonunuzdan çok hoşlanmadığınızı çıkarıyorum. İşim gereği izlediğim biri. Yakından tanımam. Devlet kademelerindeki yükselişi, yıldızının parlaması, önemli görevlere getirilmesi benim Türkiye'yi terk etmemden sonraya rastlıyor. Kendisine karşı hiçbir önyargım yok. İyi bir bürokrat olduğunu, konusunu iyi bildiğini düşünüyorum. Monsieur Murat'ın konferansını başka biri izleyemeyecekse basın bültenini alır, haberi yetiştiririm. Endişelenmeyin. Onu şahsen tanır mıyım? Dedelerinden miras, Balkan soyluluğunun izlerini taşıyan yüzünü, ellerini, gözlerini, sesini, ince ve güçlü vücudunun sıcaklığını, göğsündeki sarışın kılları, yalnızlığının maskesi olan ya da onu yalnızlığa mahkum eden özgüvenini, vurgusu, tınısı önceden düşünülmüş, yine de samimi ve doğalmış gibi gelen sesini, konuşmasını, tutarlılık sandığı inatçılığını, yüksek siyaset sandığı pazarlıklıcılığını, buz gibi redlerini, ödünsüzlüğünü, bazen bir alev gibi parlayan, hemen gemlemeyi başardığı heyecanlarını ve bütün bunlarla çelişen tutkulu, azgın sevişmelerini bilir miyim? Hayır. Arın Murat'ı şahsen tanımam. Vücudumla, yüreğimle, beynimle tanırım. Onu 18 yaşımın, 20 yaşımın İstanbul'uyla, Boğaziçi'nin erguvanları, adaların mimozaları, bebek koyundaki dolunaylar, eski beyaz yıllardaki sedef kalkmalı yataklarla, ilkokulda el işi dersinde, örnek bezlerimizin kenarlarını işlediğimiz sıçan dişi antikaya benzeyen sıra sıra ışıklı camlarıyla, boğazda süzülen gece vapurlarıyla, ben sana mecburumlu, oysa koca da ne benim kollarım var, soy bir portakal, yedir bana dilim dilimli, istesek sevişirdik ama olmadılı, aşk güzeliyle tanırım. Kendi yabancılığımızı, göçmenliğimizi unutup turistlerden, yabancılardan kıskandığımız, kendimizin sandığımız, bu çılgın ve yaşlı şehrin, Paris'in 25 yıl önceki gençliğiyle, isyanıyla, büyüsüyle, umutları ve hüzünleriyle tanırım. Ve onu ben en çok sesiyle tanırım. Yılları çok uzun yılları aşarak gelen telefondaki bir sestir o. Tam da artık unutmaya başladığımı, kendime bile ağır gelecek kadar yüklü anılar sepetinin en altına saklamayı başardığımı sandığım bir gün, telefondan gelen bir hayalet ses. 30 yıl öncesine dönüyor. Tam 30 yıl geçmiş, inanılır gibi değil. 19 yaşı, hiçbir mahremiyeti olanak vermeyen küçücük evin oturma odasında, telefonun durduğu sehpanın yanında yere oturmuş bekliyor. Dizlerinin üzerindeki kitabı okumaya çalışıyor ama nafile. Sadece küçük siyah noktacıklar görüyor. Sehpanın ayaklarındaki tahta kurdu deliklerini ve ceviz kaplamadaki budakları sayıyor durmadan. Bine kadar sayacağım. Telefon çalmazsa artık bekleyemeyeceğim. Yüreği ağzında, göz ucuyla mutfakta bir şeyler yapan annesini ve kardeşini izliyor. Allah vere de telefon çaldığında odaya girmeseler. 400, 410, 787, 999 telefon çalmıyor. Yüreği göğsünden çok aşağılara, neredeyse midesine düşüyor. Kusacak gibi oluyor. Ben aramamalıyım, onun aramasını beklemeliyim. Dayanamayacağını, arayacağını biliyor. Yeniden saymaya başlıyor. 12, 89, 360, 675, 900, 998, 1000 telefon çalmıyor. Kardeşi çoktan odaya girmiş, annesi bulaşıkları bitirmiş, ayaklı lambanın altındaki koltuğunu kurulmak üzere. Sadece birkaç saniyesi var. Numarayı aceleyle çeviriyor, başkası çıkarsa kapatırım. Telefon hemen açılıyor. Telefonun başındaymış demek. Belki de tam beni aramak üzereydi. Keşke numarayı çevirmeseydim ama artık çok geç. Alo diyor usulca. Alo benim. Karşı tarafta bir duraksama. Ah sen miydin? Sesi sıkıntılı ve uzak, anlamazlıktan geliyor. Aramanı bekledim. Sonra belki de düşürememişsindir diye düşündüm. Bizim telefon hep meşguldü de. Oysa telefonları hiç meşgul olmazdı. Ay sonunu borçsuz harçsız getirmenin başlıca uğraş olduğu bu evde telefon çok kullanılmaması gereken bir lükstü. İkisi de biliyor bunu. Genç adam sevgilisini memnun etmek için yalan söylemeye bile gerek görmüyor. O zaten hiç yalan söylemez. Yalana ihtiyacı yoktur. Arayamadım diyor. Yarına çok işim vardı. Çalışmam gerekiyor. Yarın buluşmayacak mıyız diye son bir umutla soruyor. Bilmiyorum. Belki akşamüstü olabilir. Ben seni ararım. Genç kız içinden yükselen hıçkırığı bastırmaya çalışırken fısıldıyor. Seni ne kadar özledim bilsen. Annesinin sesini duyuyor. Yine kiminle konuşuyorsun öyle fısır fısır? Ay başında telefon faturalarını ödeyen sen olmadıktan sonra. Dar gelirli memur ailelerin gündelik yaşam kaygıları, tutumlulukla pintilik, yoksullukla orta hallilik arasında gidip gelen o incecik çizgi. Hep sorun olan kira, telefon faturaları, yol paraları, cep harçlıkları. Babanın beklenmeyen ölümüyle iki öğretmen maaşından tek öğretmen maaşına daralan aile bütçesi. Anne işten gelip küçük kızlar ödevlerini bitirdikten sonra gece yarılarına kadar yapılan ek konfeksiyon işleri, çocuk mantolarının göğüslerine dikilen ördek ve tavşan motifleri, ceketlerin önlerine, astar içine veya yakalarını teyellenen tela ve klapalar, eteklere işlenen serpme çiçekler. Parçaları Cağaloğlu'nun arka sokaklarındaki eski harap bir handan alıp Levent'teki eve getirirdi. Masraf olmasın diye taksiye binmez, her köşe başında yere koyup dinlenmek zorunda kaldığı iki kocaman torbayı sürükleye sürükleye otobüse kadar taşır, saatte bir kalkan Cağaloğlu Levent otobüsünün arka sahanlığının köşesine torbalarıyla beraber düzülürdü. Otobüs yol boyunca dolar, yolcular kapılardan taşar, ayakta güç bela durabilen yorgun ve bezgin insanlar, genç kızın neredeyse boyu kadar torbalara bakarak söylenir, bir bilete 3 kişilik yer kapladığı için kızarlardı. Yerin dibine geçer, yüzüne kan hücum eder, avuçları terler, susardı. Bir gece, güzel bir yaz sonu gecesi, telaları, tavşan ve ördek motiflerini, renkli iş ipliklerini, renk renk çocuk elbiselerini, Cağaloğlu'ndaki ürkütücü han odalarını ve ucuz emekle semiren karanlık konfeksiyoncu yazıhanelerini, belediye otobüslerinin arka sahanlıklarında yaşanan sıkış tepiş utançları, kucağındaki iplik ve kumaş parçalarıyla birlikte silkip attığında 18'indeydi. Hava sıcaktı. Tek katlı küçük evin arka odasındaki bütün pencereler ve verandanın kapısı ardına kadar açıktı. Dışarıdan, verandadan hanım elleri ve zambakların baygın kokusu, ışığa ve taze kana koşan sivrisineklerle birlikte odaya doluyordu. Annesi ayaklı lambanın altında başını işine eğmiş, dünyadan kopmuş çalışıyordu. Kadının saçlarının beyazlaşmaya başladığını, omuzlarının düştüğünü, yaşlandığını ilk o gece fark etti. Oysa daha 45 yaşında bile değil. Ne zamandır ona dikkat etmemişim. Evdeki eski bildik bir eşya gibi önünden geçip gitmişim hep. İçi burkuldu. Annesi ve kardeşiyle aralarındaki uzaklığı, iletişimsizliği düşündü. Üzerine dikilmiş bakışları görmeden hisseden, yorgun kadın işinden başını kaldırıp neredeyse boş gözlerle baktı. Bir şey mi istemiştin? Eteğine yapışmış iplik parçalarını temizlerken fısıldadı. Artık tamam anne, bu işi bitirelim artık. Bir daha iş getirmeye gitmeyeceğim. Elime iğne iplik de almayacağım. Açık kapıdan aceleyle arka bahçeye çıktı. Gökte dolunay vardı ve zambaklar ay aydınlığında gün ışığından daha beyaz görünüyordu. Verandanın basamaklarına oturdu. Çiçek kokulu havayı içine çekti. Yan bahçeden saklambaç oynayan çocukların neşeli çığlıkları geliyordu. 3-5 yıl önce biz de böyle koşuşturduk buralarda. Komşu evlerden yükselen ızgara kokularını, kahkahaları, konuşmaları duyuyordu. Herkesi gülüşünden, sesinden, pişirdiği yemeğin kokusundan tek tek tanıyacak kadar uzun süredir bu mahallede, bu küçük evde yaşıyorlardı. Burayı seviyordu. Burada kendini eşitler arasında güvenlikte hissediyordu. Burası benim çocukluğum, genç kızlığım, bütün dünyam, arkadaşlarım, sırdaşlarım, çocukluk aşklarım, hayallerim. Eksik olan nedir ki? İçimdeki bu doyumsuzluk, bu soğuk boşluk da nedir? Küçük sessiz evin, sokakları yasemin ve ıhlamur kokan bu semtin bir huzur ve güvenlik hapishanesi olduğunu, 18 yaşını giydirmiş masumiyet gömleğinin arzulu bedenine artık dar geldiğini anladı. Sessizce içeri girdi. Annesi hiçbir şey olmamışçasına lambanın altında işine devam ediyordu. Girdiğini fark edince başını kaldırdı. Haklısın, son aylarda çok bunaldın. Hem bitirme sınavları hem bu işler. Sıkıldıysan biraz yandaki komşulara geç. Zaten birkaç parça kaldı. Bu gece bitirelim de yarın teslim ediver. Ödemeyi hemen yaparlarsa önümüzdeki hafta Silivri'deki öğretmenler kampına gideriz. Yara yutmuştum. Siz İlker'le gidin anne. Yarın işleri teslim eder, parayı da alırım. Ama artık son. Ben bu işte yokum. Çok istiyorsanız prenses kardeşimle devam edersiniz Miki işlemeye. Biraz da o taşısın kahrolası torbaları Cağaloğlu'na Levent'te. Annesinin sesini taklit ederek sürdürdü. Ülker prensestir, nazlıdır, ipek gibidir. Ama ne çare, o da çok geç kalmadan öğrenmeli Hanya'yı, Konya'yı. Kardeşine duyduğu nedensiz öfkeye, kendisinin bile anlam veremediği hınca şaştı. Annesinin yorgun yüzündeki korkuyla keder karışımı ifade yüreğini sızlattı. Sevgiden değil, sadece sorumluluk duygusu ve alışkanlık yüzünden kadını rahatlatmak için söylediklerini bir an önce tamir etme kaygısına kapıldı. Zengin ailelerin budala ve haylaz çocuklarına ders vermeye razıyım. Fransızca fen dersleri. Hele eve gidilirse iyi para ediyor. Bizim okulun mezunlarının tercih edildiğini duydum. Merak etme anne, üzerime düşeni yaparım. Üzerime düşeni, hatta düşmeyeni bile hep yaptım ben. İlkokulda her sabah yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu, özünümden çok sevmektir andını, anlamını hiç düşünmesek de bağıra bağıra okurduk. Fransız okulunda cezaya bıraktıklarında yüzlerce defa devoir, vazife diye yazdırırlardı. Evde bir insanın vatanına, milletine, devletine karşı görevleri kadar ailesine karşı vazifelerinin de kutsal olduğu öğretilirdi. Babam, hak yok, vazife vardı dizelerini sever. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür manzumesini ezberletirdi bize. Hep vazifelerim vardı benim. Önceleri aileme, anneme, kardeşime, okuluma, öğretmenlerime, vatana, millete, sonraları halka, işçi sınıfına, devrime, partiye, dünyaya karşı vazifelerim vardı. Herkese, her şeye doğuştan borçluydum sanki. Üzerine düşeni, neden düştüğünü bile sorgulamadan yapmıştı. artık üç ayrı eve derse gidiyor, zaman zaman sıkıntıdan avaz avaz bağıracak halde gelse, içinden o tembel ve budala biletleri bir güzel dövmek de geçse, dudaklarına kas kasılmasından bozma bir gülücük takarak iki yüzlü bir sabırla bir şeyler öğretmeye çalışıyordum. Morgudan çıkarken görevlilerin artık iki yanında olmadıklarını, gevşek adımlarla arkasından yürüdüklerini fark edip ferahladı. Binanın ana kapısından dışarı çıkınca yüzüne bir Eylül akşamının serinliği vurdu. Derin bir nefes aldı. Bütün zamanlardan, mevsimlerden, iklimlerden habersiz, bin yıl karanlık bir hücrede kalsa da sadece havayı koklayarak, yumuşacık ışığı gözleyerek tanıyabildiğine inandığı mevsim sonbahar. Paris'te sonbahar. Le Folle Mort, Yves Montand, Brassens, Paris'i son gördüğüm zaman, Sartre, Neme, Kuit'ti, Paris, merhaba hüzün, dolu dizgin yaşanan aşk, yüreklerden sokaklara taşanan devrim, kara kedili Lotre posterleri, eski halde soğan çorbası, istiridye ve beyaz şarap, yasak yasaktır ve sokak güzeldir afişleri, Marcus, tek boyutlu insan, Marx, Althusser, kızıl sarı sonbahar yapraklarının tıpkı şarkıda olduğu gibi yerlerde uçuştuğu sen boyları, bulvarlar, parklar. Sanki koca şehir tek bir kuru yaprakmış gibi gelir insana. Birden boşanan yağmur, Boulogne'de, Saint-Germain'de koşarak sığınılan ünlü kafeler. Paramız olunca kafede Flora giderdik en çok. Sartre beklerdik, gelirdi de. Paris'te Eylül, Halin balık, istiridye, soğan çorbası, çiçek, baharat, sosis karışımı, ağır kokusu. Çiçek pazarında krizantemler, yıldız çiçekleri, karanfiller, beyaz fareler, tavşanlar, kuşlar. Sen nehrinin üzerinde turist taşıyan batomuşlar, nehrin sol yakasındaki bugünistler, köprülerin altında sayıları giderek azalıp turistikleşen klokardlar. Nehrin iki yanına bir Paris afişinden fırlamış gibi dizilmiş bujinelerin tezgahlarında kitap, kağıt, gravür, kartpostallar arasında eşelenir, çoktandır aradığımız bir kitabı bulunca küçük sevinç çığlıkları atardık. Türkiye'den göçmüş Ermeni Madame Sophie'nin topu topu yedi masalık lokantası Saint-Germain'e asılan ara sokaklardan birindeydi. Yemeği önünüze koyarken yıllar geçtikçe büsbütün unutmaya başladığı Türkçesiyle yiyin yiyin, bondur, bondur demesi şarap şişelerine sokulmuş, eridikçe şişelerin çevresini damla damla sarmış renk renk mumlar, sabahları sıcacık gevrek bagetlerin içine sürülen mis gibi tereyağları, evin karşısındaki mahalle fırınından alınan taptaze kruvasanlar. Paris'i Paris yapan, bütün yırtbatılmışlığına, harcı alemliğine, sıradanlaşmasına rağmen hala büyüsünü koruyan, aydın özentisi, burun bükmelerimize direnen, kendimize rağmen sevdiğimiz her şey. Yağmurlu bir Eylül günü Saint Michel'den geçiyor, üstünde eski, ince bir pardüsü. Saçları, yüzü, elleri ıslanıyor. Arkadaşlarla her zaman buluştukları öğrenci kafesine sığınmak için hiç acele etmiyor. Yağmur umurunda değil. Aksine su damlacıklarının derisinin altına ta yüreğine kadar sızmasını, içindeki isyanı, kederi soğutmasını diliyor. Birkaç gün sonra bu şehirden ayrılacak. Sadece şehirden ayrılmak mı içine böyle koyan? 23 yaşındaydım, aşıktım, yaşamdan umutlu, aşkımdan umutsuzdum ve tabii kederliydim. Paris'te sonbahar. Bütün bunlar gençliğimiz ve daha birçok şey, bir de o atsız ve tanımsız duygu. Hayır, aşk değil, acı veren bir saplantı. Çoktandır iki kişilik olmaktan çıkmış, belki de hiçbir zaman iki kişilik olmamış, paylaşılmamış, kendi içinde büyütüp taşıdığı sıcak ve hüzünlü bir özlem. Kendi kendine sevişmek gibi, derin bir mağarada insanın kendi sesine cevap veren yankı gibi bir şey. Morgun kapısında taze ve serin havayı içine çekiyor. İçinde ürkütücü bir dinginlik, derin bir ıssızlık, sarı bir yaprak, bir çınar yaprağı olmalı, mermer basamakları sıyırtıp ayaklarının dibine düşüyor. Yere eğilip yaprağı alıyor. Unutulmaz şarkının unutulmaz sözleri. Ölü yapraklar son çağrım olacak. Anılar ve pişmanlıklar da öyle. Ve kuzey rüzgarı onları önüne katmış, unutmanın soğuk gecesine savuruyor. Alacakaranlık. Birazdan ölümün ve unutmanın soğuk gecesi başlayacak. Ne anıların ne de pişmanlıkların artık kimseyi, hiçbir şeyi geri getiremeyeceği ıssız ve karanlık gece. Ve ben yaklaşan gecenin eşiğinde yapayalnızım. İçindeki duygu önce kedere sonra korkuya dönüşüyor. Dünyanın ortasında yapayalnızım. Oysa ne kadar çoktuk, ne kadar kalabalıktık. Adli tıp binasının geniş mermer basamaklarında elinde kuru bir çınar yaprağıyla öylece kararsız duruyor. Yanına gelen sivil giyimli bir adam, emniyet görevlisi kimliğini göstererek kibar bir sesle merkeze kadar gidip teşhis tutanağını imzalaması gerektiğini ve belki de birkaç küçük soruyu cevaplandırması gerektiğini söylüyor. Kaldırımın hemen önüne park etmiş, resmi plakalı siyah otomobile doğru yürüyorlar. Niye hep siyah olur bu resmi araçlar? Gücün, iktidarın, devletin ve ölümün rengi siyah mıdır? Saçmalıyorum diye düşünüyor. Saçmalıyorum ve şu bulunduğum durumda saçmalamaktan başka yapabileceğim bir şey yok. İnsan nedense öyle sanır. Ama hep siyah değildir o otomobiller. 1971'in bir Haziran günü Ankara'da Yıldırım bölgedeki askeri tutuk evinin kışlanın ortasında alelacele hazırlanmış birkaç baraka. İç avlusuna gelen otomobil siyah değildi. Çamurlukları bordo kırmızı, gövdesi bej rengi, 58 model bir Chevrolet'ydi. Gözaltı koğuşu tek katlı, ağır demir kapılı, ince uzun sarı badanalı bir binaydı. Geçici olduğundan pencerelerine parmaklık bile konulmamıştı henüz. Çoğu Orta Anadolu'nun ilk öğretmen okullarında öğrenci veya çiçeği burnunda taze öğretmen, 18-20 yaşlarında 16 genç kız, bara gelen astsubaydan konsomasyon ücreti almakta direnlikleri için tutuklanmış 3 konsomatris, bir de o, 20 kadın, koğuşun ortasındaki uzun tahta masanın etrafında dizilmiş, önlerindeki kirli suratlı bakır taslardan bulaşık suyuna benzer sabah çorbasını kaşıklıyorlardı. Buraya getirileli 2 gün olmuştu. Çoğu birbirini okuldan tanıyan, sürekli devrimci marşlar, neşeli şarkılar, yanık türküler söyleyip cıvıldaşan, durumlarından pek de rahatsız görünmeyen çocuk yaştaki kızlar daha deneyimliydiler. Yatılı okul alışkanlıklarıyla ranzalara tünüyor, pencerelere yakın geçen Mehmetçikler, kızları gözetlemeye çalışan nöbetçileri binbir cilveyle kandırıp subay kantininden çay, çikolata, ciklet, kola aldırıyorlardı. Koğuş doluydu, boş yatak yoktu. Kızlar yeni gelene ikram olsun diye ranzalardan birinin alt yatağını boşaltıp ülkeye vermiş, iki öğretmen adayı genç kız tek yatağı paylaşmaya başlamıştı. Yatak ter ve insan kiri kokuyordu. Başını yastığa koyduğu anda koku büsbütün yoğunlaşıyor, kusmamak için kendini güç tutuyordu. Serapa iyi niyet ve fedakarlıkla donanmış kızcağızları kırmamak için bütün gece yatağın içinde oturmuş, soranlara uykusunun kaçtığını söylemişti. Çorba taslarına dalıp çıkan bakır kaşıkları madeni sesini ve konuşmaları bastıran motor gürültüsü uzun tahta masanın çevresinde telaşlı bir dalgalanma yarattı. Kızlar olup bitenleri yakından izlemek için yüksek pencerelerin önündeki ranzalara tünediler. Bu şavrule geçen hafta da gelmişti. Erkekler koğuşundan birilerini bindirip götürmüşlerdi. Belki de tahliye arabasıdır. Alırken kötü bir çipe bindirmişlerdi. Tahliye lüks otomobille yapılıyor demek. Lüksleri bassın faşistlerin, arabaları parçalansın. Neden burada olduklarını, neden gözaltına alındıklarını, ne olacak? Pis faşistler, emperyalizmin uşakları sloganıyla özetleyiveren, çocukça masumiyetleri ve pervasızlıklarıyla korkuyu yenen, okudukları devrimci romanlardaki kendilerini devrime ve işçi sınıfına adamış fedakar kadın kahramanları oynayan gencecik kızlar, keyifle, neşeyle kıkırdaştılar. İki gün önce almaya geldiklerinde şafak daha sökmemişti. Kapı kırılırcasına tekme yenirken rüyasında fırtınalı bir denizde dalgalara karşı koymaya çalışıyordu. Ne kadar kalabalık, ne kadar hoyrat, ne kadar ürkütücüydüler. Mickey Mouse desenli geceliğiyle kapıyı açtığında göğsüne dayanan uzun namlulu silahlardan ürkmedi bile. Çünkü her şey gerçeküstü, hatta komikti. Bir sürü üniformalı silahlı adamın karşısında saçı başı dağınık, uyku mahmuru, çocuksu, komik, yapayalnız, korumasız duruyordu. Bir an duraksar gibi oldular. Yanlış adrese geldiklerini sandılar belki de. Karşılarındaki gencecik kadın, beyinlerine kazınmış komünist militan tipine hiç benzemiyordu. Hepsi üniformalıydı. Askerlerin üzerinde, Amerikan filmlerinde görülen haki kahverengi yeşil alacalı komando giysileri vardı. Subayların biri üsteğmen, biri binbaşıydı. Rütbelerini saklamaya gerek görmüyorlar, görevlerini yaptıklarını, vatanı bölücü komünistlerden kurtarmaya çalıştıklarını düşünüyorlardı. Yine de biraz sıkıntılı, ikircimli bir halleri vardı. Henüz şafak sökmeden, gün ağarmadan neden orada olduklarını, bu evde ne aradıklarını, uyku sersemliğini üstünden atamamış bu gencecik kadının suçunun ne olduğunu kendi kendilerine de sorar gibiydiler. Takım komutanı binbaşının sesi bir yumuşuyor, bir sertleşiyor, sen ile siz arasında gidip geliyor, yatakların, kilimlerin altı, kitaplık, mutfak rafları, koltuklar, hatta çöp tenekesi gizli belgeleri aramak için deşilip alt üst edilirken, aradığı şeyi bulamamanın hırsıyla siz komünist vatan hainleri yüzünden uykumuz durağımız kalmadı diye bağırıyordu. Zafer kazanmış bir komutan edasıyla havaya kaldırıp burnuna doğru salladığı kitapların Lenin'den Ne Yapmalı, Marx'ın Kapital'in birinci cildi, Nazım'ın son şiirleri, Aydınlık dergileri, Tip programı, Emek dergisi, Gorki'nin anası, üniversitedeki ders notları, Althusser'in Lire de Kapital'i, afişler, zararlı olup olmadığına bir türlü karar veremiyor, yaptığı işten kendisi de rahatsız olup sizleri bilirim. Cahil herifler eve gelip Larus'u bile Rus sanıp götürdüler diye anlatırsınız. Hepsi beynelmiler komünizmin, siyonizmin propagandası diye söyleniyordu. Binbaşı kitaplarla meşgulken üst emen duvardaki resimlere ıvır zıvır süslere hücum etmişti. Resimleri tek tek indiriyor, arkalarında bir şeyler arıyor, bulamadıkça sinirleniyordu. Birden gözü duvara mavi boya kalemi ile yazılmış dizelere takıldı. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleri ateşler içinde uyanıp ağzımı musluğa dayayıp su içer gibi, İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık yaşıyoruz çok şükür der gibi, sinirli bir sesle. Bu ne diye sordu. Şiir. Kimin şiiri? Duvarda ne işi var şiirin? Duvara tırmanmış herhalde diyecekti. İşin şakaya gelir tarafı olmadığını fark edip vazgeçti. Bilmem, galiba Yahya Kemal'in. Teğmen duvara yazılmış dizeleri de resimler, duvar süsleri, afişler gibi söküp çıkarmak, parçalamak istiyor, beceremedikçe öfkeleniyordu. Askerlerden birine sil şu yazıları diye sertçe emretti. Sil şunları, parola marola olmasın. Ne tuhaf. Tıpkı dernekteki yoldaşlar gibi diye düşündü Ülkü. Onlar da ne zaman buraya gelseler sil şu yazıları derlerdi. Şiirlerin Nazım Hikmet'e ait olduğunu söylemek bile işe yaramazdı. İşinden taşan duyguları, adına devrimci çalışma denen o hayhuy içinde unutmaya çalıştığı kederi, umutsuz tutkuyu, bir türlü dindiremediği özlemi haykırabilmek için ihtiyacı vardı duvara yazdığı dizelere. Şarkılara, şiirlere, içkiye, gündeliği sıradanı aşan bir şeylere ihtiyacı vardı. Duvardaki dizeleri, hele de o muhteşem, seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi silmemekte direnmiş, devrimci çevrenin baskısını sadece kendisine ait olması gereken özel ve kişisel yaşamına bir tecavüz gibi algılamış, içini öfke ve sıkıntı kaplamıştı. Sadece o, gençlerin Ömer ağabey ya da hoca dedikleri Ömer Ulaş, tartışmaları her zamanki saygın ve otoriter tabiriyle kesmiş, evleri insanların kendi özel alanlarıdır. Bu ham halat devrimci havaları bırakın demiş, sonra da güvenlik gerekçesiyle bir daha bu evde toplanılmasını yasaklamıştı. Ülkü'nün hazırladığı tercümeleri alıp dergiye götürmek için uğradığı bir gün, hiç adeti olmadığı halde evde içecek bir şey, sert bir içki olup olmadığını sormuştu. Sesinde annesinden gizli işler yapan suçlu çocuk edası vardı. Bazen kendimi öyle yorgun hissediyorum ki, demişti şairin söylediği gibi. İnsan bir akşam vakti ansızın yorulur, çıplak ustura ağzında yaşamaktan. Şiirin önceki dizesi, sevmek kimi zaman rezilce korkuldu değil miydi? Ne güzel, şiir okuyan bir adam. İçi ısınmış, yine de bir şey söylememiş, susmuştu. Ömer Ulaş, Nazım'ın duvara birkaç dizesi yazılı şiirinin tamamında şairane olmayan, abartısız ama insanın içine işleyen etkileyici bir sesle okumuştu o gün. Sen genel geçer yargılara bakma demişti. Nazım'ın en güzel şiirleri aşk şiirleridir. Hele o saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Okudun mu? Son şiirleri başlıklı bir kitapta topladılar. Bir daha gelişme getiririm. Vera'ya yazdığı şiirler. O sırada Nazım hasta. Belki de iktidarsız. Vera onu aldatıyor. Nazım da biliyor bunu. Üstelik komünistliğine falan bakma sen. Nazım feodal adam. Türk erkeği. Yüreği kanıyor. İç buran şiirlerdi son aşk şiirleri. Bizim gençlere aldırma. Çok hamlar henüz. Yaşamışlıkları yok. Bizim kuşak gibi edebiyattan, felsefeden gelmediler sosyalizme. Ellerinde oyuncak tüfekleriyle kötü ve yanlış çevrilmiş Stalinler, Leninler, Maolarla kendilerini birden işin içinde buldular. Marksizmin kaynaklarına inebilecek ne bilgileri ne vakitleri vardı. Bunun acısını çekeceğiz ileride. Ama hepsi sapına kadar namuslu, kahraman inançlı çocuklardır. Eğitilmesi gerekiyor vakit kalırsa tabii. Bir sonraki gelişinde söz verdiği şiir kitabını bir de iktidar çarkı romanını getirmişti. Çuvala doldurulup götürülmek üzere yere atılan kitapların arasında iktidar çarkını gördü. Binbaşı'nın bu romanı hangi içgüdüyle neden zararlar arasında kattığını sordu kendi kendine. İktidar her zaman tehlikelidir de ondan mı? El konulan eşyaya ilişkin tutanığı imzalarken keşke o yazıları duvardan silseydim. Bu heriflerin hayatıma böyle paldır küldür girmelerine izin vermeseydim. Keşke herkes gibi ben de yaksaydım kitaplarımı diye düşündü. Aslında bu evde kalmamalıydı. Evi güvenli sanıyorlardı. Sıkı yönetim ilan edilmeden önce deniz gezmiş aradıkları günlerde birkaç kez bu daireye de uğramışlar. Her defasında şöyle bir bakıp özür dileyerek gitmişlerdi. Buna güvenmiş, otlamayı bırakacaklarını bile düşünmemişti. Aptalca ve temelsiz bir güven duygusuydu benimki. Hayır, bal gibi toyluktu. Hadi ben deneyimsizim, toyum. Peki ya Ömer? O niye uyarmadı? İktidar istiyoruz. İktidar mücadelesi verdiğimizi sanıyoruz ve kovboyculuk oynayan çocuklar gibi davranıyoruz. Resmi bir tutanak imzalatmaları yine de ferahlatıcıydı. Sanki her şey geçecek, aldıklarını geri vereceklermiş gibi, sanki geri dönülecekmiş gibi. Tutanağı imzalamak için adını soyadını yazarken omzunun üstünden bakan binbaşı yine kızdı. Öztürkmüş. Özüne mi, Türklüğüne mi tükürsem? İsterseniz ikisini birden tükürebilirsiniz. Bence mahsur yok diye diklendi. birden kendini yerelde buldu. Başı koltuğun kenarına çarptı, içine baygınlık verici bir acı yayıldı ama bayılmadı. Askerler iki kolundan tutup kaldırdılar, sendeledi. İlk şiddet eyleminin ardından binbaşı formunu bulmuş, kendine güveni gelmişti. Bunların böyle masum görünmelerine aldanmayacaksın. Bu vatan hainlerinin hepsi aynıdır. Atam ne demiş? Komünizm yılanının başını nerede görsen ezeceksin. O sözlerin Atatürk'e ait olmadığı çoktan ispat edildi. Bak hala kaşınıyor. Hadi giyin. Sesini de kes. Bir daha terbiyesizlenirsen vurmakla yetinmem, dilini koparırım. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Üniversiteleri ele geçirmişsiniz, her yere sızmışsınız ama bir boktan haberiniz yok. Giyinsin de götürün şunu. Tuvalete girerken kapıyı aralık bırakması için uyardılar. Yüzünü dişlerini yıkadı, kapının aralık olduğunu aldırmadan ihtiyacını gördü. Gözü klozetin yanında duran küçük çöp kutusuna takıldı. İçini deşmişler, pamukları, pis tuvalet kağıtlarını etrafa dağıtmışlardı. Adet kanamasından kalma bir tutam kanlı pamuk, zaferlerinin kanıtı gibi kutunun en üstünde duruyordu. Alelacele giydiği eski bir pantolonun cebine gizlice biraz pamuk, bir kutuda aspirin sıkıştırdı. Nüfus kağıdı falan, ne evrakın varsa yanına al, paranı da al. Kapıyı özenle kilitleyip mühürlediler. Bir bölük ağır silah askerin arasında merdivenleri indirip, kapının önünde duran askeri araca ite kaka bindirdiler. Apartmanın hiçbir dairesinin karşıdaki Devrim dergisi okuyan TRT'cinin bile kapısı açılmadı, ışığı yanmadı. Oysa apartman sakinlerinin tümünün kapılarının arkasında mevzilenmiş, olup bileni göz ve anahtar deliklerinden görmeye çalıştıklarını, akıllı uslu bir kızcağızdı, komüniste de hiç benzemiyordu, hücrevi olduğunu nereden bilebilirdi diye mırıldandıklarını biliyordu. Ne kadar yalnızım diye düşündü. Ne kadar yalnızız. Çorba çanağının önünde alındığı geceye dalıp gitmişken Erat yatakhanesinden bozma kadınlar koğuşunun demir kapısındaki zincirli ağır sürgü gürültüyle açıldı. Boğuk çatlak sesindeki nefretle yüzünün güzelliği hiç uyuşmayan kadın polis Öztürk diye bağırdı. Ülke Öztürk. Öğretmen adayı genç kızlar koğuşun penceresine üşüşmüşler, gördüklerini hayra yormaya çalışıyorlardı. Yine o araba geldi. İnşallah tahliyen çıkmıştır. Zaten sana sorgu falan da yapılmamıştı. Demek tutuklamayacaklar. Elindeki kaşığı masanın üstüne bırakıp kalktı, kapıya yöneldi. Hadi gidiyoruz dedi polis kadın. Sağ kolunu sıkı sıkıya tutuyordu. Hemen, böylece mi? Eşyalarımı almam gerekmiyor mu? Ne eşyan var ki zaten? Kısa kes, gidiyorsun. Eşyalarını sonra alırsın. Kışlanın avlusunda güneş doğmuştu. Koğuşun alacakaranlığından sonra parlak ışık gözlerini yaktı. Bordo kırmızı çamurluklu beş Chevrolet'i birkaç saniye sonra görebildi ancak. Aynı anda sivil giyimli iki adam iki koluna yapıştılar. Çevik ve hoyrat bir hareketle arabanın arkasındaki koltuğa ittiler, kollarını arkaya bükerek iki yanına oturdular. Gözlerini siyah bir beze sıkıca bağladıklarını hissetti. Her yer karardı, korku doldu. Otomobil hareket etti. İki yanında iki çam yarması, kolları arkaya kıvrılmış, gözleri bağlı. Ne kadar gittiler böyle? Uzun, çok uzun bir yol. Belki ona uzun geliyor, belki de hep aynı yerde dönüp duruyorlar. Arabadan indirip ite kaka bir başka araca bindiriyorlar. Yoğun egzoz ve benzin kokusu, motor gürültüleri. Köpek burnu gibi burnum vardır dediği gelişmiş koku duygusuyla bir garajda olduklarını anlıyor. Ne onunla ne de kendi aralarında kimse konuşmuyor. Ama kalabalık olduklarını, işaretle haberleşip uyumlu davrandıklarını biliyor. Şimdi sadece sağ yanında tek bir adam var ve etrafını görmediği halde havadaki titreşimlerden, ayaklarını uzatırken bir yerlere çarpmasından, motor gürültüsünden çok daha dar bir mekanda olduğunu, büyük olasılıkla bir cipe bindirildiğini anlıyor. Bir süre daha gidiyorlar, araç duruyor. İn komutuyla birlikte sırtından itildiğini hissediyor, yüzüstü yere düşüyor, biri kolundan tutup kaldırıyor. Gülüşmeler, alaycı kahkahalar, ordu gençlik el ele, ordu gençlik el ele bağırışları. Kimliklerini saklamayı bile gerek duymayacak kadar pervasızlar diye düşünüyor. İçini umutsuzluk kaplıyor. Durumum tam bir kara mizah örneği. Ordu gençlik el ele. Bu sloganı hiç benimsememiştim ben. Bizim sloganımız işçi gençlik el eleydi. Böyle bağırır, grevlere, işçi eylemlerine gidildiğinde pankartlara bunları yazardık. Aslında ben hiç bağırmadım. Mitinglerde, yürüyüşlerde avazı çıktığı kadar bağıranlardan değildim. Farklı görünmemek, onlardan biri olabilmek için sağ yumruğumu havada slogan atmaya çalışsam da pek beceremedim. İğreti kaldı üstümde. Asker sivil, bürokrat kadroların devrimci öncülüğüne ise hiç inanmadım. İşçi sınıfı öncülüğünden hiç şaşmadım. Ömer Ulaş solda 12 Mart muhtırasını doğru değerlendiren pek az kişi ve grup olduğunu söylemişti. Milli demokratik devrimcilerin, cuntacıların, goşistlerin beklediği 8 Mart değil bu. Bal gibi emir komuta zinciri içinde faşizan bir darbe. Zaten 8 Mart olsa da işçi sınıfı açısından iş aynı noktaya varırdı demişti. Cadı avına çıkmış bu cellatlar güruhuna bunları anlatmanın ne anlamı var? Hayır, ben onlardan değilim demek bile teslimiyet ve ihanet sayılmaz mı? Bileklerine takılan kelepçeler, zincir şakırtıları, kötü şeyler hep filmlerde olur. Hep başkalarının başına gelir sanırsınız. Sonra bir gün bakarsınız ki bir korku filminin ortasındasınız diye düşünüyor. İşin ilginç yanı yaşanırken her şey doğallaşıyor. Dehşet duygusu yerini acıdan ve ölümden korunma savaşına bırakıyor. Şimdi kalabalıklar, kelepçelerle birbirlerini zincirleniyorlar. Yine bin komutu, ite kaka. Birbirlerini zincirlerinden çekiştirerek ve birbirlerinin ayağına dolanarak büyük ve geniş bir araca balık istifi bindiriliyorlar. Sırtı, dizleri, dirsekleri, zaman zaman da göğsü başka vücutlara dayanıyor. Ankara'da sıcak bir Haziran gününde vücutlarının ısısı, ter, nefes ve kir kokusu havayı büsbütün boğuculaştırıyor. Tanımadığı, göremediği birilerine kelepçeli bileklerinden hafifçe sağa sağa doğru çekildiğini hissediyor. Sonra sağ yanından, kulak hizasından bir fısıltı duyuyor. Dudaklarını kıpırdatmadan ağzının içinden konuşmaya çalışan biri. Adım Mustafa Sarı. Çabuk adını söyle. Yanındakine de aynı mesajı geç diyor. Kaybolacak, geri dönmeyecek olurlarsa sağ kalanlara son bir haber, bir ipucu bırakmak istediğini anlıyor. Kelepçeli bileklerini olabildiğince sağa doğru oynatıp sol yanındakinin zincirini çekerken ağzının içinden aynı sözleri mırıldanıyor. Adım Ülkü Öztürk. Çabuk adını söyle. Kafasına inancı yok mu, dipçik mi, postal mı ne olduğunu tam anlayamadığı darbenin acısı ve sersemliğiyle sol yanındakinin sesini ve adını duyamıyor. Sonra her şey bir an önceki ağır, bunaltıcı dinginliğine dönüyor. Boğucu hava, pis kokular, terli sıcak insan vücutları. Herhalde üstü kapalı askeri bir kamyonet olan aracın önce asfalt, sonra toprak bir yolda motor gürültüsü ve egzoz gazlarının kokusu arasında yol alışı.